Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Jeffrey M. Schwartz tarafından yazılan Brainlock, obsesif kompulsif bozuklukla yaşayan kişiler için hazırlanmış, bilişsel davranışçı terapi temelli bir öz yardım kitabıdır. 20. yıl özel baskısı, yazarın uzun süredir geliştirdiği yaklaşımı güncellenmiş eklerle yeniden sunar. Kitabın temel amacı, İstenmeden gelen rahatsız edici düşüncelerle bu düşüncelerin doğurduğu kontrol etme, yıkama, güvence arama ya da zihinsel tekrar gibi kompulsiyonlar arasındaki döngüyü görünür kılmaktır. Schwartz, belirtileri kişinin karakterinin ya da gerçek niyetlerinin kanıtı olarak değil, OKB ile ilişkili yanlış alarm mesajları olarak ele alır. Bu çerçevede dört basamaklı bir yöntem önerir. Düşünceyi yeniden adlandırmak, kaynağını OKB olarak yeniden yorumlamak, dikkati başka bir eyleme çevirmek ve zamanla bu dürtülerin değerini yeniden değerlendirmek. Kitap, klinik açıklamaları, gündelik uygulamalar ve hasta örnekleriyle birleştirerek kişinin belirtilere verdiği tepki üzerinde çalışmasına odaklanır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, dört basamaklı yöntem, obsesyon ile verilen tepkiyi birbirinden ayırır. Brainlock'un omurgasını oluşturan dört basamak, Relabel, Reattribute, Refocus ve Revalue adlarıyla bilinir. İlk basamak olan yeniden adlandırma, akla gelen içeriği doğrudan gerçek, tehlike ya da ahlaki kusur diye kabul etmemeyi öğretir. Kişi, örneğin kirlenme korkusunu ya da zarar verme imgesini OKB kaynaklı bir obsesyon olarak tanımlamaya çalışır. İkinci basamak, bu ısrarcı mesajların nedenini kişinin isteğine değil, bozukluğun işleyişine bağlar. Bu ayrım önemlidir çünkü suçluluk ve acil çözüm arama eğilimi çoğu kez kompulsiyonu güçlendirir. Üçüncü basamakta kişi dürtü ortadan kalkana kadar beklemek yerine önceden seçilmiş yararlı bir faaliyete yönelir. Amaç düşünceyi zorla yok etmek değil, ona uyma davranışını geciktirmek ve alternatif bir tepki pratiği yapmaktır. Son basamakta ise obsesyonun taşıdığı görünen önem yeniden değerlendirilir. Düşünce ortaya çıkabilir fakat davranışı yönetmek zorunda değildir. Yöntemin gücü soyut biçimde olumlu düşünmeye çağırmasında değil, obsesyon geldiği anda uygulanabilecek net bir davranış dizisi vermesindedir. Bununla birlikte basamaklar hızlı bir rahatlama vaadi olarak değil, tekrarla öğrenilen bir beceri olarak ele alınır. İkinci olarak kitap, OGB belirtilerini yanlış alarm mesajları olarak çerçeveler, Schwartz'ın yaklaşımında merkezi fikir. OGB'nin ürettiği düşünce ve dürtülerin çok ikna edici hissettirebilmesi ancak bu hissin onların güvenilir olduğu anlamına gelmemesidir. Kişi kapının kilidinden kuşku duyduğunda, ellerinin kirli olduğuna inandığında ya da bir yakınına zarar verebileceği korkusuna kapıldığında sorun yalnızca düşüncenin varlığı değildir. Asıl sorun düşüncenin acil bir yanıt gerektirdiği izlenimidir. Kitap bu durumu beynin yanlış alarm vermesine benzeten bir çerçeveyle açıklar. Böylece okur, düşüncenin içeriğiyle sonsuz biçimde tartışmak yerine alarmın kendisine nasıl karşılık verdiğini incelemeye davet edilir. Bu bakış özellikle istenmeyen, utandırıcı veya kişinin değerleriyle çelişen düşünceler için yararlı olabilir. Çünkü bu tür düşünceler, kişinin onları istemesinden çok onlara yüklediği tehditle kalıcı hale gelebilir. Yine de kitap, düşünceleri önemsiz saymanın kolay olduğu iddiasında değildir. Kaygı gerçek bedensel rahatsızlık yaratır ve kompulsiyonu yapmamak başlangıçta zor olabilir. Bu nedenle yaklaşım, kesinlik arayışını beslemek yerine belirsizliğe belirli ölçüde katlanmayı ve dürtü ile eylem arasına mesafe koymayı hedefler. Üçüncü olarak, refocus aşaması kompulsiyonu bastırmak yerine alternatif davranış kurmayı amaçlar, dört basamağın uygulama yönü en belirgin bölümü refocus. Yani yeniden odaklanmadır. OKB'de kişi çoğu zaman kaygıyı azaltmak için ritüel yapar. Kontrol etmek, yıkamak, saymak, bir düşünceyi nötralize etmeye çalışmak veya başkasından güvence istemek kısa süreli rahatlatıcı olabilir. Ancak bu rahatlama beynin aynı alarm geldiğinde yine ritüel istemeyi öğrenmesine yol açabilir. Schwartz bu nedenle dürtü geldiğinde dikkat ve davranışı başka bir faaliyete yöneltmeyi önerir. Yürüyüş yapmak, bir işle meşgul olmak. Telefon görüşmesi yapmak ya da önceden belirlenmiş yapıcı bir göreve dönmek, düşünceden kaçış değil. Kompulsiyona otomatik biçimde boyun eğmeme alıştırması olarak sunulur. Buradaki kritik nokta alternatif etkinliğin kaygıyı anında sıfırlamasının beklenmemesidir. Kişi kaygı sürerken de seçtiği eylemi yapabilir. Bu, OKB'nin verdiği aciliyet hissine karşı davranışsal bir yanıt oluşturur. Kitabın önerisi, mükemmel kontrol hedeflemekten ziyade küçük gecikmeler ve tekrarlanan seçimlerle yeni bir alışkanlık yolu açmaktır. Uygulamanın gerçekçi tarafı da buradadır. Başarı, obsesyonun hiç gelmemesiyle değil, geldiğinde ritüelin daha az belirleyici hale gelmesiyle ölçülür. Dördüncü olarak, nöroplastisite vurgusu, zihinsel çabanın beyin üzerindeki etkisini anlatır, brain lock. Bilişsel ve davranışsal değişimin beyin işleyişiyle ilişkili olabileceğini vurgulayan erken dönem popüler çalışmalardan biridir. Schwartz, kişinin dikkatini ve davranışını tekrar tekrar farklı biçimde yönlendirmesinin yerleşik OKB döngülerini zayıflatmaya yardımcı olabileceğini savunur. Bu düşünce, nöroplastisite olarak anılan beynin deneyimle değişebilme kapasitesiyle bağlantılıdır. Kitabın pratik mesajı şudur, zihinsel bir belirti karşısında seçilen davranış önemsiz değildir. Ritüeli her tekrar ediş, belirli bir alışkanlık dizisini pekiştirebilir. Ritüele direnip anlamlı başka bir eyleme dönmek ise farklı bir yanıtın öğrenilmesine katkı sağlayabilir. Ancak bu biyolojik dil dikkatle okunmalıdır. Kitap yalnızca irade kullanarak her OKB vakasının çözüleceği biçiminde anlaşılmamalıdır. OKB şiddeti, eşlik eden depresyon veya başka ruhsal sorunlar kişinin tedavi gereksinimini etkileyebilir. Güncel klinik uygulamada bilişsel davranışçı terapi özellikle maruz bırakma ve tepki önleme, kanıta dayalı temel yaklaşımlardandır. İlaç tedavisi de bazı kişiler için yararlı bir seçenek olabilir. Brainlock'un nöroplastisite vurgusu, profesyonel değerlendirmeyi gereksiz kılmaktan çok, davranışsal çalışmanın neden düzenli ve aktif katılım gerektirdiğini anlaşılır hale getirdiğinde değerlidir. Son olarak öz yardım biçimi. Kişisel sorumluluğu desteklerken klinik sınırların farkında olmayı gerektirir kitap. OKB hakkında anlaşılır bir dil arayan okurlar için güçlü bir öz yardım çerçevesi sağlar. Hasta öykülerinin kullanılması. Belirtilerin farklı biçimlerde görülebildiğini ve utanç verici bulunan düşüncelerin OKB bağlamında ele alınabileceğini göstermeye yarar. Ayrıca okuru pasif bir bilgi alıcısı olmaktan çıkarır. Dürtüyü fark etme, adlandırma, ritüeli erteleme ve alternatif davranış seçme gibi görevler günlük yaşamda uygulanmak üzere tasarlanmıştır. Buna karşılık öz yardım kitabının doğal sınırları vardır. Kişinin kendi kendine yaptığı değerlendirme, uzman tanısının yerini tutmaz. Özellikle belirtiler ağırsa, günün büyük kısmını kaplıyorsa, okul, iş veya aile yaşamını bozuyorsa ya da kişi kendine zarar verme riski taşıyorsa, ruh sağlığı uzmanına başvurmak gerekir. Bazı okurlar için kitabın nörobilim açıklamaları ya da tekrar eden uygulama vurgusu yoğun gelebilir. Yine de bu tekrar yaklaşımın mantığıyla uyumludur. Çünkü amaç yalnızca OKB hakkında bilgi edinmek değil, tetiklenme anındaki alışılmış tepkiyi değiştirmektir. En verimli kullanım biçimi, kitabı tek ve kesin çözüm olarak görmek değil, kanıta dayalı terapiyi destekleyebilecek yapılandırılmış bir kaynak olarak değerlendirmektir. Böyle bir kullanım, yöntemden yararlanırken kişinin ihtiyaç duyduğu klinik desteği de korur. Sonuç olarak, brain lock, özellikle obsesif düşünceler ile kompulsif davranışlar arasındaki bağı daha iyi anlamak isteyen yetişkin okurlar için uygundur. Kontrol etme, temizlik, güvence arama, zihinsel tekrarlar ya da istenmeyen düşüncelerle mücadele gibi belirtiler yaşayan kişiler. Kitabın dört basamaklı dilinden yararlanabilir. Yakınları ve ruh sağlığı alanına giriş düzeyinde ilgi duyanlar için de OKB'nin neden basitçe mantıkla susturulamadığını açıklayan erişilebilir bir çerçeve sunar. Kitabın pratik faydası, düşüncenin içeriğini çözmeye saplanmak yerine düşünceye verilen tepkiyi değiştirmeye odaklanmasıdır. Bu, okura günlük hayatta uygulanabilir bir gözlem ve davranış planı verir. Entelektüel açıdan ise zihinsel alışkanlıklar, dikkat ve davranış tekrarlarının beyinle ilişkisini popüler bir dille tartışması dikkat çekicidir. Benzer öz yardım kitaplarından ayrıldığı nokta, genel kaygı yönetimi önerileriyle yetinmemesi, OKB döngüsü için belirgin bir dört adımlı uygulama modeli kurmasıdır. Yine de kitap, profesyonel tedavinin yerine geçecek evrensel bir reçete olarak görülmemelidir. Özellikle ağır, işlevselliği bozan veya başka ruhsal sorunlarla birlikte seyreden durumlarda uzman desteği önemlidir. Bu sınır gözetildiğinde brain lock, terapi sürecini destekleyebilen, kişinin ritüeller karşısındaki otomatik tepkilerini fark etmesine yardımcı olan, alanında etkili ve tarihsel olarak önemli bir kaynak niteliği taşır. Destek olmak isterseniz Jeffrey M.
Schwartz, kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.